Tel ve duvağın altında ve beyaz elbisenin üstünde ve arkalarındaki sinema ışıkları peyzajıyla bu düzgün ve edalı çift, bu elbiseyi ilk defa giyinin kafasında olduğu gibi her tarafından saadet taşan, yaşanan anı bir iklim gibi zapt eden bir hayat ve sevgi reklamı yapıyordu. Küçük bir elektrik ışığı bu satılık saadetin başucunda sanki düşünülenle yaşananın arasındaki fark iyice görülsün diye yanıyordu. Daha fazla görmesine lüzum yokmuş gibi acele acele yürümeye başladı. Bir takım köşelerden saptı, yol ağızlarından geçti. Artık etrafına bakmıyordu. Zaten ne var ne yok biliyordu. İçindekini görecek olduktan sonra aylardır her tarafta yalnız içinde bulunanları görüyordu. O da biliyordu ki bütün bu gördüğü, önünde durduğu şeylerde ne şaşılacak ne de öyle korkulacak bir taraf vardı. Bu çarşı şehrin hayatından bir parçaydı. Oldum olasıya onu bir tarafından sayar dökerdi. Fakat Mümtaz'ın içinde konuşan gördükleri değil kendi hayat tecrübesiydi. Şu dakikada iyi bir Bonnard'ın karşısında bulunsa yahut Beylerbeyi Sarayı'nın üst katından denize baksa, Tabi Mustafa Efendi'den bir beste dinlese veya çok sevdiği sihirli flütü çalsalar yine buna benzer şeyler duyacaktı. Kafası, üstüvanesi altından geçen her şeye kendi içindeki ufuneti basan, böylece manasını ve şeklini örtüp kaybeden bir küçük el tezgahına benziyordu. Mümtaz buna soğuk baskı derdi. Aylardır ki Mümtaz'ın dış alemle teması böyle oluyordu. Ona her şey Nurhan'la aralarındaki dargınlığın içinden geçerek, onun tarafından havası, rengi, mahiyeti bozularak geliyordu. Uzviyetinde bir gizli zehirlenme vardı. Onun değişikliklerine göre etrafla konuşuyordu. Bu bazen her şeyi bir kalemle silen, İstanbul'un o yağmurlu, puslu sabahları gibi her rengi söndüren bir yıkılış olurdu. Mümtaz onun kat kat yığılan perdelerini istediği kadar zorlasın, tanıdığı, bildiği hiçbir şeyi göremezdi. Kül rengi bir tıkızlık, akışı bile belli olmayan bir nehir gibi, başta kendi varlığının şuurlu olmak üzere her şeyi alıp götürürdü. Bu ömür dediğimiz şeyle beraber yürüyen bir nevi küller altında Pompei'ydi. Böyle zamanlarda Mümtaz için iyi, kötü, güzel, çirkin hiçbir şey yoktu. Tıpkı arkasındaki uzviyetten, kendisini besleyen sinir cihazından, terkip ve tahlil imkanlarından alakası kesilmiş, adeta tek başına kalmış bir gözde, son ihsas anlarını tek başına yaşayan müstakil bir gözde, sade sarsılaştan ibaret bir kainatın akisleri gibi, Mümtaz bu ölüm bahçesinin canlı hayallerine, o kül rengi tıkızlıktan kopup kendisine gelen her şeye anlamadan bakardı. Bazen de evi sarsan, camlardan temellere kadar her şeyi çıldırtan bir korku olur ve Mümtaz, melekelerinin azami hadde varmış çılgınlığı içinde, her şeyden adeta korkarak yaşardı. Hiçbir deniz kazası batmak üzere olan bir gemiyi bu kadar her parçasıyla sarsmaz, her çivisini yerinden oynatmazdı. Bedestene doğru saptı. Müzayede salonu boştu. Fakat iki taraflı cam mekanlar, odalar yarınki büyük satış için hazırlanmıştı. Cam mekanlardan birinde 2 aydan beri dedikodusu bütün İstanbul'u dolduran eski müceferlerden biri tek başına küçük bir yıldız topluluğu gibi haşin, insan dışı fakat güzel parlıyordu. Sanki bir gerçek kendi büyük ve derin cevherinde tutuşmuş yanıyordu. Bir nevi ulviyet, azami vuzuğa varmış idrak yahut insanı kendisinde öldürmeye, bütün zaaflarından kurtulmaya muvaffak olmuş bir güzellik bu parıltıyı verebilirdi. Bir an bu mücevheri Nura'nın boynunda görmeye çalıştı. Fakat muvaffak olamadı. Saadet hülyası kurmayı unutmuştu. Şüphesiz ki Mümtaz için bu mücevhere sahip olma imkanı yoktu. Fakat genç kadınla tekrar aynı havanın içinde buluşmaları, tekrar sevişmeleri ona büsbütün imkansız görünüyordu. Bu imkansızlık önündeki süsün insan dışı parıltısı ile zihnindeki kadının güzelliğini onun için aynı şeyi yapıyordu. Sanki genç kadın hayatından uzaklaşmakla bütün zaaflarından, paylaştıkları her şeyden yıkanmış, hayatın erişilmez tabakalarında bu elmasın parıltılı katılığını kazanmıştı. Bir kelimeyle ayrılık onu mümtazın aleminin dışında efsanevi bir mevcudiyet yapmıştı. Keşke hep böyle uzakta, bu kadar yalnız, kendisi olarak güzel ve her şeyden uzak bilseydim. O zaman bütün vicdan azaplarından, içini burgu gibi delen bir yığın hatıradan kurtulacaktı. Bu belki genç adamın hayalinde kendisini terk eden kadının zaman zaman büründüğü çehrelerden biriydi. Fakat onun yanı başında aylarca günlerin ekmeğini beraber kırıp yedikleri insan, kendisi için o kadar azaba katlanmış, bütün ümitlerini paylaşmış, bir an her şeyin dışında yalnız onunla, yalnız onun için yaşamış bir varlık, kendi kadını olan Nuran vardı. Fakat bununla da kalmıyordu. Küçük ve çoğu asıl form ve rengini mümtazın ruhundaki arızalardan alan hadiselerin çizgi çizgi yaptığı, adeta etine yapıştırdığı bir yığın Nuran daha vardı ki hepsi mahpus olduğu derinliklerden kurtulup suyun yüzüne çıkmaya, oradan mümtazın hayatını idare etmeye fırsat arıyorlardı. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir Wagner operasının şahısları gibi hususi havalarla gelişleri, onun içinde uyanışları vardı. Hepsi uzviyetini, sinirlerini ayrı hadlerde çıldırtarak zapt ederlerdi. Bazıları günlerce onu aynı haleti ruhiye içinde bunaltır, hiddetten kine, en siyah ölüme kadar götürüp getirir, sonra bir küçük çağrı, basit bir vesile ile yerini bir başkasına terk eder. O zaman kıskançlıktan kısılmış yüz, hiddetten bozulmuş nabız birdenbire değişir, dayanılmaz bir merhamet içini parçalar, omuzları genç kadına karşı işlediğini sandığı günahların ağırlığı ile çöker, kendini zalim, anlayışsız, hodbin bulur, kendinden ve hayatından utanırdı. Kıskançlığın, sevginin, pişmanlığın, arzunun, ümitsiz tapınma duygusunun bu üst üste uzattığı çehreler, kendi içinde ve teninde bir büyük fırtına gibi derinden coşup çoğalan, ona yanaşacak, hatta nefes alacak en küçük yer bırakmayan ve genç adamı doğurdukları alemde hapsedip tüketen bu çehreler, denebilir ki onun üst üste değişen dünyalarıydı. Dışarıdan gelen her şey onun düzenine tabiydi. Onun renklerini benimser, onun üstüne düşer, onun ışığı ile büyür, küçülürdü. O kadar ki Mümtaz'ın hele son günlerde benim diyebileceği ve kendi başına yaşadığı bir hayatı yoktu. Hep tezat halinde ve birbirini kovalayan çehrelerin ikliminde yaşıyor, onlarla düşünüyor, onlarla görüp duyuyordu. Halbuki zaman bu iç fırtınasında birçok şeyleri durgunlaştırmış, kendi mantığına göre seçtiği bir yığın lüzumsuz geçiciyi atmıştı. Bir bakıma göre Mümtaz şimdi sevgilisine bu ayrılığın havasında daha başka türlü, daha kendisine benzeyen çehrelerle sahipti. Artık onu eskisi gibi kıskanmıyordu. Mücrim, zalim, insafsızca kayıtsız, sadece insiyaklarının peşinde koşan varlık, bu çehrelerin en zalimi ve en yalancısı ortadan çekilmişti. Şimdi duyguları ve düşünceleri daha ziyade durgun ve hüzünlü yüzüyle öbürünü, kendisini itham eden, ona kabahatlerini saymadan hatırlatan Nuran'ı sunuyordu. Bu her türlü hatanın üstünde bir yığın anlaşmazlığın zavallı kurbanı, onu her budalalığında, her deliliğinde affetmiş, sakin tebessümüyle ömrünün bütün acılarını örtmüş kadının hayaliydi. Bu tebessüm arkasında kendisine ait o kadar büyük, facialı, müzlim şeyleri gizlediği için arkasında onun hatalarıyla delik deşik olmuş bir kalp, insanlara itimadını kaybetmiş, bir bıkkınlık içinde her şeyi bırakmış bir ömür bulunduğu ve bunların hiçbirini göstermediği, hepsini örtüp sakladığı için kendiliğinden en korkunç silah oluyordu. Bu teşebbüs içinde kendisine ait her şeyi, bütün hatalarını, mücrim hakaretlerini, hele kendisinin bu anlarda hiç anlamadığı taraflarını seyretsin diye tutulmuş bir aynaya benziyordu. Sonra Mümtaz, sevdiği ve tanıdığı kadını tanınmayacak kadar güzelleştiren, taşıdığı mesafelerde onu ufkuna yabancı bir aydınlık yapan bu tebessümün, ona adeta her çizgisi asırların muhayyilesiyle bulunmuş ve yapılmış bir sanem edası veren bu sükunetin nasıl en son ve çaresiz anlarda hazırlandığını ve genç kadının bu zoraki tebessümü ve sükunetin arkasına nasıl parça parça sığındığını, oradan içi kanaya kanaya etrafa ve kendi hayatlarına çok güç bir uyanışın perişanlığıyla nasıl baktığını pek iyi bilirdi. Bu anlarda Nuran etrafındaki her şeyi tanısa bile kendisini tanıyamazdı. Fakat dahası vardı. Ayrılığın ve azaplarının kendisine uzattığı bu son hayal kaç tane Nuran'ın birden yerini aldı. Bu keskin doğrudan doğruya ciğerde çalışan hançer, bu tam öldürmeden kıvrandıran kadeh, bütün sessiz kudretiyle hazırlansın diye tanıdığı kadının hayran olduğu, tapındığı kaç hususiyeti birden kaybolmuştu. Mümtaz'ı o kadar çıldırtan o çocuk neşesi, yalnız mesut kadınların tanıdığı o feyizli bahar, kendisini bir aşkın ortasında, yarattığı bir alemin içinde gibi idrak etmenin şuuru, o en niyet, o daima yaratış halinde zeka ve ruh taşkınlıkları, artık hiçbiri kalmamıştı. O neşe bir sırça kadehti ki kırılmıştı. O taşkın, her şeyi örtmeye hazır bahar, bu önündeki elmasın katılığında feyizlerine son vermişti. İşin en acısı, Mümtaz'ın geçtiği yolların hiçbiri kaybolmasın diye kendisine bir şeyler saklamasıydı. Onun için bu durgun tebessümün aynasında muhayyelesi her an ona kaybettiği cennetlerin bir köşesini açardı. Şimdi biraz evvel olduğu gibi bir şarkı, az sonra kaldırım taşında kımıldanan bir aydınlık, bir konuşmada geçen tek bir cümle, yolunun üstündeki bir çiçekçi dükkanı, bir başkasının gelecek günlere dair bir tasavvuru, bir çalışma kararı, her şey geçmişe ait bir hayalle onu bir sene evveline götürür, orada uyandırırdı. Hakikat şuydu, Mümtaz binbir gecedeki eskicinin hikayesine benzeyen ikiz bir ömrü yaşıyordu. Bir taraftan güzel günlerinin hatırası zihninden ayrılmıyor, fakat o güneş doğar doğmaz, ayrılığın gecesi bütün azaplarıyla içinde kuruluyordu. Hulasa hemen hemen muhayyilesinde yaşayan genç adam cennet ve cehennemini beraberinde gezdiriyordu. Bu iki haddin arasında uçurum kenarlarında şiddetli uyanışlarla dolu bir sonmambül hayatı vardı. Bu iki zıt ruh haletinin etrafında konuşur, dersini verir, talebelerini dinler, yapacaklarını tarif eder, dostlarının işleriyle uğraşır, yakalandığı zaman münakaşa eder, hulasa kendi hayatını yaşardı. Genç adam bu kadar kalabalık ve keyif yaşamanın sıkıntılarını adım başında çekerdi. Zaman olurdu ki bütün hayatı sadece kaçışlardan ibaret kalırdı. Zavallı Mümtaz, İstanbul sokaklarında bir nevi hayalet gemi gibi yaşıyordu. Her özlediği yerden biraz sonra kendi içindeki rüzgar onu kovuyor, haberi olmadan lengerler alınıyor, yelkenler şişiyor ve uzaklaşıyordu. Bu hissiliğin yanı başında çok zihni bir zaafı bulunmasa Mümtaz çoktan mahvolmuştu. Fakat seviştiği zamanlarda bu aşka o kadar zararlı olan bu ikiz yaratılış şimdi onu kurtarıyordu. Onun için bütün yıkılışına rağmen dış tarafında zaman zaman olsa bile az çok kuvvetli ve velut görünüyordu. Bir ihtirasın çok derine geçmiş bir hayat tecrübesinin arasından etrafa baktığı için gördüklerini daha iyi anlıyor, görüş seviyelerini ayarlamasını biliyordu. Zaten yalnız kendisine ait şeylerde acemi, çolpa ve ölünceye kadar hasta veya çocuk kalmaya mahkum yaratılışlardandı. Mümtaz hiçbir şey düşünmemeye karar vermiş, insanların hayaliyle acele acele yürüyordu. Çarşıdan Nuri Osmaniye'ye çıktı. Oradan aşağıya doğru saptı. Kiracıyı bir an evvel görmek istiyordu. Bir an evvel bütün işleri bitmeliydi. Hele bir ihsan iyi olsa. İhsan bir kere iyi olsun da. Bir dilenci sadaka istedi. Adam yerde kıçına bağladığı bir tekerlekli tahta üzerinde ellerine geçirdiği takunyalarla yürüyordu. Bir örümcek kadar ince ve çarpık bacakları omuzunun üstünden sarkıyordu. Bu ayaklardan birisinin parmakları arasına geçirdiği bir cigarayı fısır fısır içiyordu. Yüzünün solgunluğu, pejmürde hali, ilk yaklaşanı saran hasta insan manzarası olmasa, dilenciden ve aileden ziyade güç ve şaşırtıcı numaralar yapan bir akrobata, Dansın ve ritmin çılgınlığı içinde kah örümcek, kah yıldız olan, şimdi bir kuğu kuşunu, biraz sonra bir gemiyi taklit eden bir balet ustasına benzetilebilirdi. Yüzü solgun ve zayıftı. Cigarayı içine çekerken büyük bir haz duyduğu aşikardı. Yaşı daha ziyade ince bıyıklarının tazeliğinden belli oluyordu. Mümtaz uzattığı parayı aldıktan sonra adamın vaziyetini değiştireceğine, teşekkür etmek veya başka bir marifet göstermek için daha şaşırtıcı bir hale getireceğine inanır gibi bekledi. Fakat böyle olmadı. Bilakis başını eğdi, yüzünü görünmez yaptı ve cigarasına bir nefes daha çekti. Sonra takunyalarına dayana dayana, daima bacakları lifi bir ağaç dalı gibi omuzlarına ve gövdesine sarılı, acele karşı kaldırıma geçti ve güneşte bir duvarın kenarına dayandı. Bu haliyle daha ziyade bir kabusu, yarım dolmuş bir fikri andırıyordu. Güneşte çimentosu düzlenmiş, duvarın kenarında sokağa ait bir şeymiş gibi bekliyordu. O zaman Mümtaz etrafına dikkat etti. Yol güneşin altında harap evleri, açık kapıları, dışarıya sarkmış cumbaları, çamaşır serili balkonları ile harap ve bitmeyecek, korkusunu verecek kadar uzun, bembeyaz, aydınlıkla adeta derisi soyulmuş gibi uzanıyordu. Şurada burada kaldırım kenarlarında bitmiş otlar vardı. Bir kedi alçak bir bahçe duvarından sıçradı ve sanki bu işareti bekleyen bir kereste fabrikası testeresini işletmeye başladı. Hasta bir yol diye düşündü. Bu manasız bir düşünceydi. Fakat işte zihnine eklemişti. Hasta bir yol. Bir nevi cüzdana yakalanmış, onun tarafından iki yana sıralanmış evlerin duvarına kadar yer yer oyulan bir yol. Sayfa 64. Hasta bir yol. Bir nevi cüzdana yakalanmış, onun tarafından iki yana sıralanmış evlerin duvarına kadar yer yer oyulan bir yol. Başını kaldırdığı zaman birkaç yolcunun durmuş kendisine baktığını gördü ve bulunduğu yerde bir nevi fenalık geçirdiğini anladı. Halsizliği yüzünden bu cüzdana tutulmuş, yer yer onun tarafından yenmiş evlerden birinin duvarına dayanmaya mecbur oldu. Yol güneşin altında, onun tarafından hala derisi yüzülerek uzuyordu. Bir çocuk yaklaştı. "Su ister misiniz?" dedi. Mümtaz ancak "Hayır" diyebildi. Ah, bu yoldan bir çıkabilseydi. Fakat yürüyebilmesi için yolun ayaklarının altında kaymaması, olduğu yerde durması lazımdı. Acaba bu son mu diye düşündü. Son, kurtuluş, her şeyin bitmesi ve perdenin inmesi. O büyük ve ferahlatıcı boşanma, bütün kafasındakilere hepsine birden paydos demek, kapıları açmak ve yol vermek. Son zerresine kadar her hatırayı, her hayali, her tasavvuru kovmak ve herhangi bir nesne, cansız ve şuursuz bir mevcut olmak. Bu güneşin altında parlak bir yılan sırtı gibi bir ucu dikilen sokağa, güneşin yer yer bir cüzzam gibi kemirdiği duvarlara, evlere katılmak. Varlığın çemberinden çıkmak, bütün tenakkuzlarından kurtulmak. Kiracı küçük dükkanda ilk defa doğuracak bir kedi yavrusunun sancılı telaşıyla her şeyden, duvarlardan, çuval çuval nalbur eşyasından, kasalardaki çivilerden, tavandan aşağı asılmış bir yığın öteberi hevenginden imdat umar gibi ellerini ovuşturarak geziniyordu. Onu görür görmez gözlerini kıstı. Bu insanla karşılaşmasının alametiydi. Masa başında geçen uzun yıllarda bulunduğu delikten insanlara böyle bakmak ihtiyadını almıştı. "Buyurunuz beyefendi oğlum. Ben de sizi bekliyordum." O kadar her gün olduğu gibiydi ki bu son cümle olmasaydı Mümtaz üst üste gönderdiği haberleri bir başkası tarafından uydurulmuş bir şaka zannedecekti. Bu düşünce içinde suallerine cevap verdi. "İyidir, teşekkür ederim. Selamları var, biraz rahatsız." "Teşekkür ederim." Konuştukça onun aynı adam olmadığını, hiç olmazsa içinde sabırsızlık ve ümit denen zembereklerin çalıştığını, onu uzun, upuzun dar ağaçlarına kendi kalbinin küçük vuruşlarıyla mıhladıklarını anladı. "Bir kahve elbette içersiniz yahut soğuk bir şey." Mümtaz hiçbir şey içmiyordu. Bu dükkan, bu çuval çuval eşya onu sıkmıştı. Zaten adamın da fazla ısrarla niyeti yoktu. 20 senedir çektiği mide sancıları yüzünden iki yemek arasında herhangi bir şey almanın sıhhate ne kadar dokunduğunu bilirdi. Onun için teklifinin arkasından tıpkı bir lüks seyahat vagonundan sonra hemen bir marşandizin gelmesi gibi şaşırtıcı bir çabuklukla işe geçti. Kontratlar hazır, mağazanın da deponunda. Mümtaz'ın bu sapa yerdeki dükkanın mağaza, mahalleyi korkutan rutubetli mahzenin depo oluşuna şaşırmasına meydan vermeden genç adamın önünde iki kontratı birden açtı. Tabii yengenizin mührü yanınızdadır. Evet, yanındaydı. Kontratlarda hiçbir eksik yoktu. Mümtaz yengesi namına mühürledi. Adam cüzdanını çıkardı ve "Bir senelik kirayı hazırlamıştım." diye bir zarf çekti. "Mümtaz acaba hasta mı?" diyordu. Mavi zarfı içinden paradan başka her şeyin çıkmasını bekleyen bir yüzle aldı. Tam o anda telefon çalmaya başladı. Genç adam kendi hayretine dışarıdan başkalarının da iştirak ettiği vehmine kapıldı. Başkaları, her ikisini de tanıyanlar, hepsi bu işe şaşırıyordu. Fakat birdenbire insana bir şey olmak korkusu ile o da ayağa kalktı. Onu burada arayabilirlerdi. "Sana kalay al diyorum, kalay, kösele, o kadar. Ne kadar bulursan, öbürlerini geç, kalay, kösele." Sesi şimdiye kadar hiç tanımadığı bir irade ile bu iki maddeden başka yeryüzünde ne varsa hepsini ilga ediyordu. Sonra bu iradeye küçük bir şüphe karıştı. "Biz makine işinden anlamayız. Sen dediğimi yap." Telefonu kapattı. Tekrar yerine geçti. Konuşmanın işitildiğinden canı sıkılmış gibiydi. Bir şey yapmak için siyah gözlüklerini taktı. Son derece uzaktan genç adama "Tamam değil mi?" diye sordu. Mümtaz mavi zarfı cebine soktu. "Gözleri başka bir öğreteceğim var mı?" diye telefona dikili kiracıya veda etti. Adamın yüzüne garip bir utanma hissiyle bakmamıştı. Hiçbir siyasi münakaşa, hiçbir sefir dosyası, yalnız bir tarafına şahit olduğu bu konuşma kadar ona vaziyeti öğretemezdi. Harp olacaktı. Sendeliğe sendeliğe yürüyor, ikide bir alnını siliyordu. "Harp olacak," diyordu. Bu herhangi bir seferberlikten başka türlü, daha emin, daha kat'i bir hazırlanıştı. Bu %100'ün, %1000'in kat'iliğiydi. Demek bütün bu dükkanların içinde bu sessiz hazırlanış vardı. Telefonlar işliyor, bir lahzada kalay, kösele, boya ve makine eşyası kalkıyor, rakamlar değişiyor, sıfırlar çoğalıyor, imkanlar azalıyordu. Harp olacak. "Gideceğiz, hepimiz gideceğiz." Korkuyor muydu? Kendisini iyice yokladı. Hayır, korkmuyordu. Hiç olmazsa bu anda duyduğu şeye korku denemezdi. Sadece rahatsız olmuştu. İçine birdenbire renksiz, manasız bir şey, henüz cinsini bilmediği bir hayvan çöreklenmişti. Ne olduğunu anlamak için beklemek lazımdı. "Ölümden korkmuyorum," diyordu. "Bütün ömrümce ölüme o kadar yakın yaşadım ki. Ondan korkmama sebep yok." Fakat harp, hatta gidenler için bile sade ölüm değildi. Tek başına ölüm basit bir şeydi. Bazen insan ona en son çare diye bakabilirdi. Kaç defa Mümtaz, "Tıpkı şurada 8-10 kulaç su kaldı, ayaklarım karaya bastığı, kollarım toprağa kucakladığı zaman bütün yorgunluklarım bitecek diye düşünen bir yüzücü gibi, onu bir selamet toprağı, geçilmesi lazım bir karşı yaka gibi görmüştüm." Bu herkes için aşağı yukarı böyle olmalıydı. Hayır, kötü olan ölüm değildi. Ölümün, bu basit işin, bu peşin pazarlığın birdenbire ve her şeyle beraber son derece güçleşmesi, çözülmez yumak haline gelmesi, 5-10 kulaç suyun bin türlü engelle dolu vermesiydi. Bütün ıstıraplarım orada, o eşikte bitecek. Acaba hep böyle mi düşünürüz? Ölümün mü, hayatın mı çocuğuyuz? Bu saati hangisi kuruyor? Mevsimlerin eli mi, mutlak karanlığın parmağı mı? Ölüm muhakkak ki bir akıbet. Fakat madem ki hayat denen piyango beni teşkil eden Adem parçasına isabet etmiş, madem ki kainat her zerresiyle benim için canlanmış, o halde duygularım ve duyumların cennetinde, bu acayip Walt Disney oyununda sonuna kadar payımı almalıyım. Hayır, böyle de düşünemiyordu. Bu da çok basitti. Bu sadece dışarıda kalmak, satıhta yüzmekti. Kapının önünde kalkmıyoruz ki evin içine giriyoruz. Ona sahip oluyoruz, benimsiyoruz, benimdir diyoruz, istiyoruz, memnun oluyoruz. Gidenin arkasından ağlıyor, gitme diye eteklerine yapışıyoruz. Hiçbir şeyi kendimizden ayırmıyoruz. Bir sofraya davet edilmiş değiliz. Belki mütemadiyen içimizden yaratıyor, doğuruyoruz. Hiçbirimiz hayatı maddenin arzi bir hali gibi kabul etmiyoruz. Hatta bu işi anlamak isteyenler bile sonuna kadar oyunun içinde kalıyorlardı. Her şey bizden geliyor, bizimle geliyor ve bizde oluyor. Ne ölüm var ne de hayat var. Biz varız. İkisi de bizde. Onlar, ötekiler sadece zaman aynasından geçen küçük, büyük arızalardı. Melih'te bir daha küçük bir patlayışta çöker. Ayda lav dereleri kurur. Kehkeşanın ortasında güneşte parlayan büyük buğday bıçakları gibi yeni güneş manzumeleri kurulur. Denizlerin dibinde mercan adaları doğar. Yıldızlar aya karşı rüzgarların dağıttığı nisan çiçekleri gibi bir renk ve ateş kıvılcımında dağılırlar. Kuş kurdu yer, bir ağacın kabuğunda 100.000 haşere tohumu birden açar. 100.000'i birden toprağa karışır. Bunların hepsi kendiliğinden olan şeylerdi. Bunlar kainat dediğimiz büyük, tek, emsalsiz incinin, o mücerret zaman çiçeğinin, zaman mergisinin üzerinde parlayan, onu vakit vakit ve yer yer karartan akisleriydi. Yalnız insanoğlundaydı ki yekpare ve mutlak zaman iki hadde ayrılıyor, içimizde bu küçük idare lambası, bu hisli aydınlık çırpındığı, çok basit şeylere kendi mudil riyazisine soktuğu için, süreyi toprağa düşen gölgemizle ölçtüğümüz için ölüm ve hayatı birbirinden ayırıyor ve kendi yarattığımız bu iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat rakkası gibi gidip geliyordu. İnsanoğlu zamanın bu mahpusu, onun dışına fırlamaya çalışan bir biçareydi. Onun içinde kaybolacağı geniş ve biteviye akan nehrinde, her şeyle beraber akacağı yerde onu dışarıdan seyre çalışıyordu. Onun için bir ıstırap makinesi olmuştu. Bir itiliş, haydi ölümün ucundayız, her şey bitti. Madem ki sıfırın bütününü kırdık, adet olmaya razı olduk, bunu kabul etmek lazım. Fakat hız bizi kendiliğinden öbür hadde götürüyor. Hayatın ortasındayız, onunla doluyuz. Tekrar hızımızın oyuncağıyız. Fakat bu sefer terazi mutlak surette ölüme doğru eğiliyordu. Bütün ıstıraplar kendi misilleriyle artacaklardı. İnsanlığın talihi aklıyla zamanın dışına fırladığı, aşkın nizamına karşı koyduğu, geniş istihalenin ortasında bir istikrar istediği için kendiliğinden teşekkül etmiş bir şeydi. İnsanlığın hakiki talihi buydu. Küçük bir idare lambasının yalnız gölge ve karanlığı görmeye mahsus, onlardan kendisine bir zindan yapabilecek kudrette bir cihazın esiri olması, bu küçük homonkulosun peşine takılıp koşmasıydı. Fakat asıl homonkulos bir aksül amelden doğmuştu. Onun için daha anlayışlıydı. Kendisini yaratan tecrübe ona bütün pişmanlıklarını, etrafındaki imkansızlıkların şuurunu da geçirmişti. Onun için Galata'nın arabasının tekerleklerine çarpıp küçük şişesini kırmayı, geniş ve şekilsiz eterde kaybolmayı biliyordu. Fakat bu küçük idare kandilinde bu cesaret yoktu. Kendi kendine bir masal uydurmuştu. Ona inanıyor, hayatın efendisi olmak istiyordu. Onun için ölümün sofrası oluyordu. Büyük nehirden ayrıldıktan sonra ilk rast geldiği çukuru dolduran bir su gibiydi. Orada her türlü arızanın, başta kendisi olmak arzusunun kurbanı olacaktı. İnsanoğlunun ıstırabı kadar tabii ne vardı? Şuurla var olmayı, gerçekten var olmayı ödüyordu. Fakat insanoğlu bununla kalmıyor, bu büyük, değişmez zaruretin yanında kendi de yeni baştan talihler icat ediyordu. Yaşıyorum diye başka ölümler yaratıyordu. Hakikatte bunlar hep o varlık fehminin çocuklarıydı. Çünkü hakiki ölüm ıstırap değildi, kurtuluştu. Hepsini bırakıyorum, sonsuzluğa karışıyorum. Aklım bittiği yerde parlayan büyük incinin kendisi oldum. Ondan bir zerre değil, kendisi. Aklın serhaddinde hiçbir aydınlığın gölgelenmediği yerde kendi içinden aydınlık, pırıl pırıl tutuşan büyük su nergisiyim. Fakat hayır, o bunu diyeceği yerde, madem ki düşünüyorum, o halde varım. Madem ki duyuyorum, o halde varım. Madem ki harp ediyorum, o halde varım. Madem ki ızdırap çekiyorum, o halde varım. Sefilim varım, budalayım varım. Varım, varım diyordu.